Ayrım 11. Sayfa 112. Bundan böyle ağaçları boşaltılmış korlar bana pek çekici gelmediği için gündüzleri evden isteyerek çıkmaya başladım. Hatta çalışmaya çabaladım. Amaçsız, sıkıcı bir çalışma. Çünkü dersimi tamamlar tamamlamaz bu işi sürdürmeyi reddetmiştim. Verimsiz bir çalışma, kırlardaki en önemsiz bir şarkı, en küçük bir gürültü bile dikkatimi dağıtıveriyordu. Hemen her bağırış bir çağrı oluyordu benim için. Kaç kez hiçbir şeyin geçmediğini görmek için okumayı bırakıp pencereye koştum. Kaç kez birden dışarıya fırlayarak gösterebildiğim tek dikkat bütün duyularımın dikkatiydi. Fakat gece olunca ve artık daha çabuk gece oluyordu, o zamana kadar güzelliğinden kuşkulanmadığım bizim saatimiz başlıyordu ve hırsızların evlere girişi gibi evden dışarıya çıkıyordum ben de. Gözlerim gece kuşlarınki gibi olmuştu. Daha kıvrak ve daha yüksek otları, daha büyük ağaçları seyrediyordum hayranlıkla. Gece her şeyi yoğunlaştırıyor, uzaklaştırıyor, toprağı ırak kılıp yüzeyi derinleştiriyordu. En düz keçi yolu bile tehlikeli görünüyordu. Her yerden karanlık bir varoluş yaşayanların uyandıkları hissediliyordu. Baban şimdi senin nerede olduğunu sanıyor. Hayvanlara baktığı mı olurdu. Alsit biliyordum orada güvercinlerin ve tavukların yanında yatıyordu. Geceleri ahıra kapatıldığından çatıdaki bir delikten çıkıyordu dışarıya. Giysilerinde kümesin sıcak kokusu vardı hep. Sonra ansızın avlar toplanır toplanmaz vedalaşmadan hatta bana yarın görüşürüz bile demeden bir kapıdan giriyormuşçasına gecenin içine dalıyordu. Köpeklerin onun hatırına sustuğu çiftliğe dönmeden önce küçük Hörtevan'ı bulduğunu ve yiyeceği ona teslim ettiğini biliyordum. Ama nerede? Arzumu bir türlü öğrenemediği şey buydu işte. Tehditler, hileler fayda etmedi. Hörtevanlar kendilerine yaklaşılmasına izin vermiyorlardı. Ve deliliğim nerede ağır basıyordu bilemiyorum. Sürekli önümden kaçan saçma sapan bir gizi izlemekte mi? Belki de merakın zorlamasıyla bu gizi yaratmakta mı? Peki ama Alsit benden ayrılınca ne yapıyordu? Çiftlikte mi yatıyordu gerçekten? Yoksa çiftçi mi inandırıyordu buna? Of, of, boşuna sokuyordum burnumu bu işe. Bana karşı olan güvenini artıramadan saygısının azalmasına neden oluyordum yalnızca. Ve bu durum beni zıvanadan çıkarıyor hem de üzüyordu. O ortadan kaybolunca korkunç bir yalnızlığa gömülüyordum birden. Tarlalardan çiğle ağırlaşıp geceden vahşi bir yaşamdan ve anarşiden sarhoşlaşmış, ıslak, çamurlu, yapraklarla örtülü otlar üzerinden yürüyerek eve dönüyordu. Uzaktan uyuyan Lamorinière'de Marcel'in oda lambası sakin bir deniz feneri gibi bana rehberlik ediyordu sanki. Geceleri böyle dışarı çıkmadan uyuyamayacağıma inandırmıştım karımı. Doğruydu. Nefretle giriyordum yatağa ve ambarda yatmayı yeğlerdim gerçekten. Av hayvanı çok boldu bu yıl. Tavşanlar, ada tavşanları, sülünler yakalanıyordu arka arkaya. Her şeyin istenildiği gibi gittiğini gören Büt, 3 akşam sonra bize katılmaktan büyük haz almaya başladı. Kaçak avcılığın 6. akşamı 12 tuzaktan ikisini bulabildik yalnızca. Gündüzün bir arama tarama yapılmıştı. Büt, demir tel işe yaramadığından yeniden bakır tel satın almak için 100 kuruş istedi benden. Ertesi gün bu 10 tuzağı Bokacı'nın evinde görmek sevindirdi beni ve gayret geçtiğini beğendiğimi göstermem gerekti. İşin komiği, geçen yıl ele geçirilen her tuzak için 10 kuruş ödemeye söz vermiştim düşüncesizce. Böylece 100 kuruş vermem gerekti Bokacı. Bu arada 100 kuruşuyla büt bakır tel satın alıyor, 4 gün sonra aynı hikaye 10 tuzak yakalanıyor yeniden. Bir kez daha 100 kuruş büte, 100 kuruş da Bokacı. Onu kutladığımda kutlanılması gereken diyor, ben değilim. Alsit. Ya, fazla şaşkınlık göstermek insanı ele verebilir. Kendimi tutuyorum. Evet diye devam ediyor Bokaş. Ne yaparsınız beyefendi? Ben epey yaşlıyım ve çiftlikten ayrılamıyorum. Benim yerime küçük dolaşıyor koruları. Koruları iyi tanır, şeytan gibidir. Ve tuzakların nerede aranacağını ve bulunacağını benden daha iyi bilir. Kolayca inanıyorum buna Bokaş. Beyefendinin tuzak başına verdiği 10 kuruştan 5'ini ona bırakıyorum sonuçta. Tabii hak ediyor bunu. Vay canına. 5 günde 20 tuzak. İyi çalışıyor. Kaçak avcıların yapacağı tek şey bundan vazgeçmek. İddiaya girelim, dinleneceklerdir artık. Nerede? Tuzaklar yakalandıkça daha fazlasını buluyoruz beyefendi. Av hayvanları pahalıya gidiyor bu yıl. Ve onlara birkaç kuruşa mal olan. Bana öylesine iyi oynamışlardı ki az kalsın Bokacın da bu işte parmağı olduğunu sanacaktım. Ve bu olayda asıl canımı sıkan Asid'in 3 kollu ticareti değil fakat beni bu şekilde aldatmasıydı. Peki daha sonra ne yapıyorlardı bu parayı? Büt ile o. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu tür insanlar hakkında hiçbir şey bilemeyeceğim. Yalan söyleyeceklerdir hep. Aldatmak için aldatacaklardır beni. O akşam büte 100 kuruş yerine 10 frank verdim. Bunun sonuncu olduğunu ve eğer tuzakları ele geçerse bir daha karışmayacağımı söyledim. Ertesi gün Bokacın geldiğini görüyorum. Canı çok sıkkın görünüyor. Hemen ben de ondan daha sıkıntılı oluyorum. Ne oldu ki acaba? Bokaj bütün çiftliğe ancak sabaha karşı döndüğünü anlatıyor bana. Bir Polonyalı gibi sarhoşmuş Büt. Bokaj daha ağzını açar açmaz Büt ona çok pis küfürler savurmuş. Sonra da üzerine atılmış, yumruklamış. Eh ne yapalım dedi Bokaj. Ona yol vermek için beyefendinin bana yetki, bir an bu sözcük üzerinde duraksıyor, yetki verip vermeyeceğini öğrenmeye gelmiştim. Düşüneceğim bunu Bokaj. Size saygıda kusur etmesine çok üzüldüm. Anlıyorum. Beni yalnız bırakın da düşüneyim ve 2 saat sonra gelin buraya. Bokaj çıkıyor. Büt'ü alıkoymak Bokaj'a çok kötü hakaret etmekti. Büt'ü kovmak ise onu intikam almaya zorlamaktı. Her neyse ne olacaksa olsun zaten tek suçlu da benim. Ve Bokaj'a gelir gelmez Büt'e artık kendisinin burada görülmek istenmediğini söyleyebilirsiniz. Sonra beklemeye başlıyorum. Bokaj ne yapıyor? Büt ne diyor? Skandalın birkaç yankısı ancak akşamleyin kulağıma ulaştı. Büt konuşmuştu. Bunu ilk önce Bokaj'ın evinden gelen bağırışlardan anlıyorum. Küçük Asit'i dövüyorlar. Bokaj gelir, neredeyse geliyor. İhtiyar adımlarının yaklaştığını duyuyorum ve kalbim av hayvanları için çarptığından daha fazla çarpıyor. Dayanılmaz bir an. Bütün büyük duygulardan söz edilecek. Ben de onu ciddiye almaya zorlanacağım. Acaba ne gibi açıklamalar uydurmalı? Kim bilir ne kadar kötü oynayacağım. Of, rolümü bırakmak isterdim. Bokaj içeri giriyor. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Saçma sapan bir şey bu. Söylediklerini tekrar ettirmeliyim ona. Sonunda şunları kavrayabiliyorum. Bütün tek suçlu olduğunu sanıyor. İnanılmaz gerçek ellerinin arasından kayıyor. Sanki ben büte 10 frank vermişim. Ne yapmak için olsun ki? Bunu kabul edemeyecek kadar çok fazla normal diyelim. Bu 10 frangı büt çalmıştır. Kesin bu parayı ona verdiğimi ileri sürerek hırsızlığa yalanı da katıyor. Hırsızlığını gizlemek için uydurduğu bir şey işte. Bokaj'a yutturamaz bunu. Kaçak avcılığa gelince ondan hiç söz edilmiyor bile. Bokaj'ın Alsid'i dövmesi, küçüğün dışarıda gecelemesi yüzünden. Of be kurtuldum. Bokaj'ın gözünde her şey yolunda hiç olmazsa. Ne de aptal şu büt. Elbette kaçak avlamak için büyük bir istek duymuyorum bu akşam. Artık her şeyin bittiğini sanıyordum. Fakat 1 saat sonra Charles karşımda. Hiç de şaka yapar gibi bir hali yok. Henüz uzaktan babasından daha fazla kafamı şişirecekmiş gibi görünüyor. Oysa geçen yıl... Eh Charles, görünmüyordun uzun zamandır. Beyefendi beni görmek isteseydi çiftliğe gelmesi yeterli olurdu. Çok şükür ne korlarda ne de gecelerde yapılacak işim var benim. Ya demek baban sana anlattı ki... Babam bana hiçbir şey anlatmadı çünkü babam hiçbir şey bilmiyor. Bu yaşta efendisinin kendisini hiç takmadığını öğrenmesine ne gerek var? Dikkat et Charles, çok ileri gidiyoruz. Hay Allah, efendi olan sizsiniz ve canınızın istediğini yaparsınız. Charles, çok iyi biliyorsun ki ben kimseyle alay etmedim. Ve eğer canımın istediğini yapıyorsam bunun benden başka kimseye bir zararı yok. Omuzlarını silkti hafifçe. Çıkarlarınıza kendiniz saldırdığınız sürece onların korumasını nasıl isteyebilirsiniz? Aynı anda hem koruyucu hem de kaçak avcıyı koruyamazsınız. Neden? Çünkü o zaman... Bakınız beyefendi, bütün bunlar benim için çok kötü şeyler ve efendimin yakalanan kişilerle bir çete oluşturduğunu... Ve onlarla bir olup kendisi için yapılan işi bozduğunu görmek hoşuma gitmiyor işte. Charles gittikçe kendinden daha emin bir sesle söylüyor bunları. Hemen hemen soylu bir biçimde duruyor karşımda. Favorilerini kestirmiş olduğunu fark ediyorum. Söyledikleri epey doğru zaten ve ben sustuğum için ona ne söyleyebilirim ki? O sürdürüyor sözlerini. İnsanın sahip olduğu şeylere karşı görevleri vardır. Bunu bana beyefendi öğretmişti geçen yıl. Ancak şimdi unutmuş görünüyor. Bu görevleri ciddiye almak ve onlarla oynamaktan vazgeçmek gerekir. Yoksa insan sahip olmayı hak etmiyor demektir. Bir an suskunluk. Bütün söyleyeceklerim bu mu? Bu akşamlık bu kadar. Evet beyefendi. Fakat bir başka akşam eğer beyefendi beni buna zorlarsa, beyefendiye babam ile benim La Morinière'i terk edeceğimizi söylemeye gelirim belki de. Ve beni hafifçe selamlayarak dışarı çıkıyor. Düşünecek zamanı henüz buluyorum. Şahs! Kahretsin hakkı var. Fakat eğer sahip olmak buna denirse. Charles, ardından koşuyorum. Gecenin içinde ona yetişiyorum ve çabucak ani kararımı sağlamlaştırmak için La Morinière'i satışa çıkarttığımı babana haber verebilirsin. Charles ciddi bir biçimde selam veriyor ve tek kelime etmeden uzaklaşıyor. Hepsi anlamsız bunların. Marcel'in bu akşam yemeğe inemiyor ve bana rahatsız olduğu haberini iletiyor. Aceleyle ve yüreğim daralarak odasına çıkıyorum. İçimi rahatlatıyor hemen. Sadece bir nezledir diye umuyor. Üşütmüş. Üzerine bir şeyler alamaz mıydım? İlk titreyişten sonra şalımı aldım oysa. Onu titreyişten sonra değil, önce almalıydım. Bana bakıp gülümsemeye çalışıyor. Ah, belki de kötü başlayan bir gün beni sıkıntı için atıyor. Bana yüksek sesle yaşayışımla bu kadar mı ilgilisin dese bile daha iyi işitemeyecektim onu. Gerçekten her şey dağılıyor çevrede. Elimin kavradığı hiçbir şey yine elim tutmayı bilemiyor bir türlü. Marcelin'e doğru atılıyor ve solgun şakaklarımı öpücüklere boğuyorum. İşte o zaman artık kendisi tutamıyor ve omzumda da çıkararak ağlıyor. Oh Marcelin, Marcelin gidelim buradan. Başka yerde seni Sorrento'da sevdiğin gibi seveceğim yine. Değiştiğimi sandın öyle değil mi? Fakat başka yerde aşkımızı hiçbir şeyin değiştirmediğini anlayacaksın iyicene. Üzüntüsünü geçiştirebilmiş değilim henüz. Ama şimdiden öylesine umutlanmış ki. Mevsim ilerlemiş değildi fakat hava nemli ve soğuktu. Ve gül fidanlarının son goncaları henüz açmadan soluyorlardı. Konuklarımız çoktan terk etmişlerdi bizi. Marcel'in evi kapama işleriyle ilgilenmeyecek kadar hasta değildi ve 5 gün sonra hareket ettik. 3. Bölüm. Böylece bir kez daha avucumun içine almaya çalıştım aşkımı. Ama sakin bir mutluluğa gereksinim var mıydı acaba? Marcel'in bana verdiği ve bana gösterdiği mutluluk kendini yorgun hissetmeyen insanın dinlenmesi gibi bir şeydi. Fakat onun yorgun olduğunu ve aşkıma gereksinim duyduğunu anlayınca onu bağrıma bastım ve sanki benim buna gereksinimim varmış gibi davrandım. Acısını hissediyordum dayanılmaz bir biçimde. Onu bu acıdan kurtarmak için seviyordum. Ah, coşkulu ihtimamlar, sevecen uykusuz geceler. Başkalarının eylemlerini aşırıya götürerek inançlarını canlandırması gibi ben de aşkımı geliştirdim. Ve size söylediğim üzere Marcel'in kendini topluyordu umuduna kapılarak. Büyük bir gençlik vardı hala onda. Bende de büyük umutlar olduğunu sanıyordum. Yeni bir balayını çıkarcasına Paris'ten kaçtık. Fakat gezimizin henüz ilk gününde sağlığı bozulmaya başladı. Nöşatel'de durmak zorunda kaldık. Yeşil kıyıları olan bu gölü ne çok sevdim. Alpler ile hiç ilgisi olmayan ve sularının bir bataklığın suları gibi iyice toprağa karıştığı ve kamışlar arasında süzüldüğü bu gölü. Çok konforlu bir otelde göle bakan bir oda bulabildim Marcel'in için. Bütün gün yanından hiç ayrılmadım. Sağlığı çok az iyi olduğundan hemen ertesi gün Lozan'dan bir doktor getirdim. Hiç gereği olmamasına karşın karımın ailesine başka verem olayı bilip bilmediğimi öğrenmek istedi ısrarla. Evet diye yanıtladım. Oysa böyle bir olay bilmiyordum. Ama benim de az kalsın veremden ölme noktasına geldiğimi ve beni tedavi etmeden önce Marcel'in asla hasta olmadığını söylemek hoşuma gitmiyordu. Ben her şeyi damar tıkanıklığına bağladım. Ancak doktor bunda rastlantısal bir nedenden başka bir şey görmek istemedi ve hastalığın çok öncelere uzandığını belirtti. Bize Marcel'ini iyileştireceğini söyledi. Yüksek Alplerin açık havasını ısrarla salıkverdi. Ve benim arzum bütün kışı Engadin'de geçirmek olduğu için Marcel'in yolculuğa katlanabilecek kadar iyileşir iyileşmez yeniden yola koyulduk. Yol boyunca her duyguyu sanki birer olaymış gibi anımsıyorum. Hava açık ve soğuktu. En kalın kürklerimizi yanımıza almıştık. Kuarda otelin bitip tükenmez gürültüsü hemen hemen bütün gece uyutmadı bizi. Yorulduğumu hissetmeyeceğim beyaz bir geceden neşeyle yararlanabilirdim. Ama Marcel'in ve eğer karım bu gürültüye karşın uyuyabilseydi bu denli sinirlenmeyecektim bu gürültüye. Uykuya öylesine gereksinim vardı ki. Ertesi gün şafaktan önce yola koyulduk. Kuar'ın yolcu arabasındaki yerlerimizi önceden ayırtmıştık. At değiştirme yerlerinin iyi düzenlenmiş olması Saint Moritz'e bir günde varılmasını sağlıyordu. Tiefenkasten, Le Julier, Zamadin hepsini anımsıyorum saati saatine. Havanın yepyeni niteliğini ve sertliğini, atların çıngıraklarının sesini, açlığımı, öğlenleyin küçük kır lokantasının önünde verilen molayı, çorbanın içine kırdığım çiğ yumurtayla kara ekmeği ve buruk şarabın soğukluğunu. Bu kaba saba yemekler Marcel'in için hiç de uygun değildi. Yolculuk için yanımıza almayı akıl ettiğim birkaç kuru bisküviden başka hemen hiçbir şey yiyemedi. Gözlerimin önüne geliyor günün batışı. Ormanların yamaçlarına doğru gölgelerin hızla yükselişi, sonra bir mola daha. Hava daha canlı ve daha sert oluyor gittikçe. Araba durunca herkes içine gömülüyor gecenin ve de berrak sessizliğin. Berrak. Evet, başka sözcük yok bunun için. En küçük bir gürültü yetkin niteliğini ve bütün sessizliğini kazanıyor bu acayip saydamlıkta. Yeniden yola çıkıyoruz gecenin içinde. Marcel'in öksürüyor. Of, dinmeyecek mi bu öksürüğü? Süse posta arabasını anımsıyorum yine. Bundan daha iyi öksürüyordum gibi geliyor bana. Çok fazla güç harcıyor. Ne kadar da zayıf ve değişmiş görünüyor. Bu haliyle karanlıkta zor tanırım onu. Beti benzi atmış iyicene. Burun delikleri böyle iki kara delik olarak görünürdü önceleri. Of, korkunç öksürüyor. Hastalığında bana göstermiş olduğu ilgilerin en açık sonucu bu. Duygudaşlıktan nefret ediyorum. Her türlü bulaşma bunun içinde saklı. İnsan yalnızca güçlülerle duygudaşlıkta bulunmalı. Of, gerçekten dayanamıyor artık. Bir an önce varsak. Ne yapıyor? Mendilini alıyor, dudaklarına götürüyor, arkasını dönüyor. Korkunç. O da mı kan tükürecek yoksa? Şiddetle elinden çekip alıyorum mendili. Fenerin loş ışığına bakıyorum. Bir şey yok. Fakat kaygımı çok belli ettim. Marcel'in biraz hüzünle gülümsemeye çalışıyor ve mırıldanıyor. Hayır, henüz değil. Sonunda varıyoruz. Tam zamanında gelmişiz. Marcel'in güçlükle ayakta durabiliyor. Bizim için hazırlanmış olan odalardan hoşnut kalmıyorum. Geceyi bu odalarda geçirip yarın değiştireceğiz. Hiçbir şey bana bu kadar güzel ve ucuz görünmemiştir. Kış mevsimi henüz başlamamış olduğundan bu büyük otel hemen hemen bomboş. İstediğimi seçebilirim. Geniş, aydınlık ve sade döşenmiş iki odayı tutuyorum. Odaları bitişik büyük bir salon dışarıya doğru çıkıp geniş bir pencereyle son buluyor. Buradan hem iğrenç mavi göl hem de yamaçları ya çok ağaçlıklı ya da çok çok çıplak olan neydi belirsiz yalçın bir tepe görülebiliyor. Yemek servisini burada yapacaklar. Bu otel dairesi çok pahalı ama ne önemi var ki? Doğru, artık dersim yok ama Lamorinier'i sattırıyorum. Sonrasını göreceğiz nasıl olsa. Zaten paraya ne gereksinim var? Bütün bunlara ne gereksinim var? Güçlüyüm artık. Tam bir servet değişimi. İnsanı tam bir sağlık değişimi kadar eğitmelidir diye düşünüyorum. Marcel'in konfora gereksinimi var. Zayıf o. Ah, onun için o kadar çok şey harcamak istiyorum ki, o kadar ki. Bu konfordan hem nefret ediyor hem de zevk alıyordum. Nefsimi düşkünlüğümü onun işinde yıkıyor, temizliyor, sonra da serseri olmasını istiyordum. Bu arada Marcel'in iyiye doğru gidiyordu ve sürekli ilgim başarılı oluyordu. Yemek yemekte güçlük çektiğinden iştahını açmak için en güzel, en çekici yemekleri ısmarlıyordu. En iyi şarapları içiyorduk. Her gün bir başkasını denediğimiz bu yabancı baldırın şarapları beni öylesine eğlendiriyordu ki. Marcel'in de bundan çok hoşlandığını düşünüyordum. Bunlar buruk Ren şaraplarıydı. Baş döndürücü erdemiyle içimi dolduran şurubumsu tokaylardı. Acayip bir Barbakriska'yı anımsıyorum. Tek bir şişesi kalmış olduğundan çok farklı kez lezzetini diğer şişelerinde de bulunup bulunmadığını öğrenemedim. Her gün arabayla dolaşmaya çıkıyorduk. Sonra kar yağınca boynumuza kadar küklere bürünüp kızakla çıkmaya başladık. Yüzüm ateş ateş, iştahlı, sonra da uyku dolu olarak dönüyordum. Bununla birlikte her türlü çalışmadan vazgeçmiş değildim ve söylemek zorunda olduğumu hissettiğim şeyler üzerinde her gün düşüncelere dalacak ve bir saatten fazla bir zaman buluyordum. Artık tarih söz konusu bile değildi. Uzun zamandır tarihsel çalışmalarım beni ancak bir psikolojik araştırma aracı olarak ilgilendiriyordu. Geçmişte karışık benzerlikler gördüğümü sandığım zaman geçmişe yeniden nasıl dört elle sarılabildiğimi söylemiştim. Ölüleri sıkıştırmak gücüyle onlardan yaşam hakkında birkaç gizli bilgi elde ettiğimi ileri sürme cesareti göstermiştim. Şimdi bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Nöşatel. N E U C H A T E L. Engadin. E N G A D I N E. Kuar. C O I R E. Sen Moritz. S A I N T boşluk. M O R I T Z. Tiefen Kasten. T I E F E N K A S T E N. Le Julier. L E boşluk. J U L I E R. Zamadın. S A M A D E N. Barbagriska. B A R B A G R I S C A.